Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Hacegan'dan Mektuplar programıyla yine sizlerle birlikteyiz. İmam Rabbani'nin Mektubat-ı Rabbani isimli eserinden 184. mektuptan devam ediyoruz. Kıymetli Hocam Profesör Doktor Süleyman Derin'le beraber. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk diyorum. Kıymetli dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum buradan.
Hocam bu mektupta peygamberlerin efendisine yani peygamber efendimize tabi olmaya teşvik başlığını atmış İmam Rabbani.
Yani hemen hemen her üç mektubundan bir tanesi bu konuya ayrılmış İmam Rabbani Hazretleri. Sünnet-i Seniyye'ye, Kur'an ahkamına uymaya son derece ağırlık veren bir Allah dostu İmam Rabbani Hazretleri. Hakikaten de bugün bu konulara çok ihtiyacımız var. Çünkü her geçen gün Kur'an'ın ahkamından, Sünnet-i Seniyye'den ayrılmaya doğru bir efendim meyil var toplumda, halkımızda. Hatta ilahiyat okuyan öğrencilerde, dindar kesimde. Çünkü her geçen zaman sünneti yaşamayı zorlaştırıyor. Hı-hı. Nefsin arzularının, azgınlıklarının ölçüsü haddi kalmıyor artık geçen modern dönemlerde. Bu sebeple bence çok istifade ederiz diye düşünüyorum bu mektuptan inşallah.
İnşallah hocam. Kıymetli oğlumuzun muhabbetle ve içtenlikle yazılmış olan mektubu ulaştı. Mektubu Hacı'ya getirdi.
Hacı, şimdi Hacı, Hoca Efendi. Hoca yani Efendi. Artık halife o zamanın şeysi kimse çok da önemli değil ama mektubun güzel yazılmasını İmam Rabbani Hazretleri hissediyor. Bazen tam tersini de söylüyor. Mektupta diyor bir kibir havası gördüm diyor mesela. Tabii duygularımız esasında telefon konuşmalarımıza, mektuplarımıza, e-maillerimize yansıyor Numan Bey. O yüzden nezaketi korumak, Allah dostlarına, esasında bütün insanlara saygıda ve efendim şeyde kusur etmemek lazım. Böyle bazen şimdi bu modern dünyada hele bu cep telefonlarında falan mesajlaşmalarda hiç şey kalmadı artık. Adam erkan çok unutuluyor. Selamsız, sabahsız. Ondan sonra bir de vakitli vakitsiz. En çok canımız sıkan da o mesela. Gece 11'den sonra. Böyle hatta dini mahiyette bile olsa insan hani bazen bir önemli mesaj gelmiştir falan diye kontrol edeyim diyorsunuz değil mi? Hani bir yakınımızdan hasta olabilir. Bir ihtiyaç olabilir. Saat gecenin 12'sinde yani iyi bir temenni ama o saatte olmaması gereken bir temenni. Her şeyin de bir zamanı var. Yani hayırlı bir iş. Bir kardeşimize bir ayet hadis bile göndersek. Hani faydalı
bir gönderilmez.
Faydalı yani. Bir söz de göndersek. Ondan sonra hanımların işleri hiç susmuyor maşallah. Cep telefonları, devamlı mesajlar. Ortak gruplar oluyor. Çok güzel bazen ayetler, hadisler, Allah dostlarının sözleri geliyor. Çok istifade ediyoruz. Ama bazen de lüzumsuz sözler. Şimdi diyelim ki 50 kişinin ortak olduğu bir grupta herkes günde bir tane gereksiz mesaj yazsa hakikaten bunlar haberleşmek için çok büyük kolaylık. Her kolaylık bir de zorluk getiriyor yanında. Ve her zorluk yanında bir kolaylık getirdiği gibi bazen bu tür edebe dikkat edemiyoruz. Yani saat 10'dan sonra akşam telefonlaşmak, lüzumsuz şere, mesajlaşmak doğru değil. Çünkü insanların istirahat vakti, sabah ona göre erken kalkacak insanlar ondan sonra. Ve aynı zamanda hem zamanı önemli gönderdiğimiz mektupların, hem de üslubumuz çok üslubu önemli. Çok şimdi önemli. Bu tabii yine mesajlarda, e-maillerde karşıdaki insanlarla tam yüz olamadığımız için çok çala kalem, her şeyi isteyen, her şeyi talep eden. Ondan sonra bazen de insanlardan fazlaca şey bekliyoruz. Her mesaja cevap versin falan. İnsanların durumunu bilemediğimiz için.
Evet.
Meşguliyet durumlarını. Nezaketi elden bırakmayalım. Beklentilerimiz çok fazla olmasın. Yani bazı insanlar çok yoğun olabilir. Bir şey yazdık cevap gelmedi diye küsmeyelim, darılmayalım, dua edelim. Çünkü bazı insanlar da maalesef şunu da gördüm. Yani artık mesajlaşmayı ve şeyi meslek haline getiren çok fazla, bu zaten esasında biliyorsunuz bağımlılıktır, onu da söyleyeyim.
Evet.
Yani internet bağımlılığı, bunların pozitif bile olsa fazlası zararlı. Yani Allah'a vaktimizi ayıracağız, ailemize vakit ayıracağız. Şimdi insan bir ailesine ayıracağı vakitten, çünkü herkesin şimdi cep telefonlarının rehberlerinde yüzlerce isim var. Evvelden 5-10 tane telefonun rehberimizde isim olurdu.
Evet.
Şimdi yüzlerce artık. Her gün tanışıyoruz, cep telefonumuzu istiyorlar, veriyoruz. Bir faydamız olur belki bu kardeşimize diye. İnsanların araştırmışlar yani en fazla kaldırabileceği şey 100-150 civarında. En fazla yani öyle haberleşebileceği. Şimdi yani telefonlarımızda 500-600 bin tane hatta diyorlar ki ne kadar çok isim varsa cep telefonunun rehberinde o kadar popüler ve şey bir insansın.
Evet.
Yani kişisel gelişim falan bunu söylüyor ama bence bu biraz yani bir kere bir yere tanışmışsınız. Bir şekilde cep telefonu alışverişi olmuş. Her gün sabah akşam mesaj. Hı hı. Yani bu fazla. Hani çok samimi olduğum bir insanla bunları çok bu adab-ı erkanı, tasavvuf demek baştan sona edep demek. Hı hı. Vakitli vakitsiz şeyler. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Başka insanların vaktini efendim enerjisini tüketmek. Yani böyle bir şey hakkımız yok. O yüzden yazdığımız zaman da sevindirici olsun. Hı hı. Kötü haber vermek gibi böyle lüzumlu lüzumsuz böyle efendim her duyduğumuzu yayamayacağız mesela. Hı hı. Bazen işte şurada bomba patlayacak falan filan. Böyle hiç asla asla olmayan, insanları korkutan. Hı hı. Bunu işte 100 kişiye 1000 kişiye ulaştırmazsan falan filan şeklinde. Yani İmam Rabbani tabii mektuplaşma deyip geçmeyelim. O gün mektuplaşmaydı. Bugün bunun daha modern, daha hızlısını şey yapıyoruz. Ağır da olsa, hızlı da olsa bu tür haberleşmelerde nezaket, edep, adab bunlar bizim için sihirli kelimeler. Hiçbir zaman vazgeçmeyelim.
Evet.
Yani çok sık mesaj yazıyorum diye mesela değil mi? Kabalık veya ne bileyim anlaşılmayacak böyle kısaltmalar falan çok oluyor. Hatta onun edebiyat da gelişti herhalde.
O yüzden maalesef. Selama bile S.A. yazıyorlar hocam mesela. S.A.
Evet.
O da A.S. diyor. Yani böyle kısaltılmış kelimelerle aslında zaten iletişim bizim konuşmamızı, ondan sonra hafızamızı zaten tüketiyor. Çünkü eskiden insanlar çevirmeli telefonlarda bir kağıda bakıp bir çevirirken veya tuşlarken oradaki
ezberliyordu. Değil mi?
Şimdi her şey rehberde. Telefonunuz akıllı telefon olduğu için sizin aklınız yerine onu kullanıyor. Siz de bir süre sonra numaraları ezberlememeye başlıyorsunuz. Tembelleştiriyor. Bir de iletişim de kendi alanına nüfuz ettiği için hocam. Ondan sonra sizin konuşmanız da yani yazma diliniz de zayıflatıyor. Ondan sonra kitap okumaktan zevk alamaz hale geliyorsunuz. Bir şey yazmaktan da zevk alamaz hale geliyorsunuz.
Yani bu cep telefonları, akıllı telefonlar hakikaten vakti çok öldürüyor, israf ediyor. Cuma namazı esnasında hutbe dinlerken, namaz aralarında yani çalıyor, çalmasa ayrı bir rahatsızlık veriyor. O yüzden bütün hakikaten dinleyici kardeşlerimiz bir kere cep telefonlarımızın o çalan şeylerini aman böyle müzikti, oyun havalarda falan yapmayalım yani.
Evet.
Şimdi bir de şu var, ben mesela diyorum ki büyük bir camide sizin cep telefonunuz çalıyor. Hele bir de oyun havası koymuş kardeşimiz. Hı hı. Ya namazını boz. Hı hı. O telefonu kapat.
Namazını bozmamak için.
Hiç olmazsa 1000 kişinin namazını kurtarırsın. 500 kişinin namazını kurtarırsın. Evet. O hapisten bir kere kardeşimiz oyun havası yüklemiş. Zaten orada bir hata yapmış.
Evet.
Bir de takvasından namazı bozmuyor. Bütün caminin, cemaatin namazı, duyguları değişiyor o anda.
Evet.
Bir kere yani o tonlar çok önemli. Bak bunlar hepsi nereden geldik buraya? İmam Rabbani Hazretleri
mektubuna girişinden geldik.
Mektubun üslubuna yorum yapmış.
Üslubuna yorum yapmış, evet.
Ve tabii bunlar Allah dostu olduğu için aynı zamanda öğretiyorlar. Diyor ki mesela müridine bu şekilde mektup yazmaya devam et.
Muhabbetle ve içtenlikle
samimi ol.
Evet.
Bazen de senin diyor yazdığın mektubun havasından biraz kibir kokusu aldım diyor mesela.
Evet, evet.
O onu da uyarıyor.
Uyarıyor.
O yüzden hani telefonlarımızın mesajları, efendim o tonları bunlar hep bir şey veriyor esasında. Hı hı. Yani daha kötü müzikler oluyor mesela. Hı. Ya camide şimdi bir efendim işte Batılı'nın bilmem ne senfonisini dinleyerek namaz kılıyoruz. Hı hı. Olacak şimdi Allah aşkına yani. Bu İslam tarihinde böyle bir vaka olmuş mudur? Ya modern zamanlar İletişim çok hızlandı. Hızlandığı için kalite düşmeye başladı.
Aslında tam tersi olması gerekmiyor muydu hocam? Yani iletişim bizim vaktimizi bize kazandırmak için belki de ilerledi. Ama
şöyle,
şu anda bizim vaktimizi çalıyor.
Ne oluyor şimdi? Yeni gelişen teknolojiye ayak uyduramıyoruz. Yani dediğim gibi 100 kişilik bir grupta bir işte haberleşme bir vakfın, bir efendim falanca vakıf. Bir de bu şu Allah selamet versin yani artık bu da bıkkınlık verici bir şey. Herhangi bir alışveriş yapıyorsunuz cep telefonunu istiyorlar.
Evet.
Hani bir hata o kusur olur malda. Size veriyorsunuz. Her Allah'ın günü reklam. Ya bu telefonlar haberleşmek içindir. Yani reklam için değildir ki. Neyse yani bunlar şey konular. Bunlar hep sıkıntı verici şeyler. Ama ne olur kimsenin vaktini, kimsenin efendim enerjisini boş yere tüketmeyelim.
Üslubumuza dikkat edelim.
Üslubumuza dikkat edelim.
Eskiden hocam mektuplar vardı hatırlar mısınız? Hatırlarsınız yazmışsınızdır da. Hani böyle başlangıç kelimelerini o kadar özenle seçerdi ki çünkü bir kere yazdıktan sonra hani bir daha kağıt israf olmasın diye belki bir daha yazmak zorunda kalmayalım diye. İşte acaba gönderdiğimiz kişiye ne diyelim işte bunu işte yazarken işte seni işte hasretle kucaklarım veya diyelim ki canım
ya,
anneciğim, kıymetli
güzel,
anneciğim beni büyüten ellerini hürmetle öperim. İşte mektubuma başlamadan önce kıymetli işte zatınızı saygıyla selamlarım gibi böyle şeyler vardı. Şimdi ama bunların hiçbiri kalmadı
zaten
hocam.
Zaten şunu da söyleyeyim, bu mektubat üslubu hala bence çok önemli bir üslub. Yani büyük insanlar mümkünse yine Musa Efendi Hazretleri mesela bütün sevdiklerine böyle çok güzel mektuplar yazmış. Hala onların bir kısmı derlenmiş.
Evet.
Çünkü mesajı çekiyorsunuz, ona insan hemen bir basıyor tuşa, silip atıyor çöpe. Halbuki bir güzel mektup yazıldığı zaman el yazısıyla,
evet,
o bir hatıra esasında. Bu da demek ki ayrı bir edep. Ama tabii artık herkesten bunu bekleme hakkımız yok. En azından düşünceli olalım.
Evet.
Vakitli vakitsiz. Her aklımıza geldiğinde sevdiğimiz bir insan bile olsa. Çünkü o sevdiğin insanın belki 1000 tane daha sevdiği dostu var. Her bir gece vakti işte geçen bir kardeşimiz anlatıyor. Birine telefonumu verdim diyor. Zor bela diyor. Yani sağa sola şikayet ederek, ya benim bu adam mesaj çekmesin bana diyerek elinden zor kurtuldum diyor.
Evet.
Böyle yani zaman zaman nasıl ziyaretleşmeli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne az git unutturma kendini, ne çok sık git efendim kendinden bıktırma diyor.
Kendine.
Bunlar önemli iletişimde şeyler.
Evet.
Modern teknoloji çünkü bize çok hızlı bir gelişim ve dönüşüm içinde. Evvelden ev satılırken içinde telefon hattı var denilirdi. Normal telefon hattı büyük bir eve değer katardı. Bugün çocukların bile cebinde bir cep telefonu var. Ve ben bakıyorum şimdi, yani diyelim ki bir sefer esnasında, bir uçakta, bir otobüste, yolda, hatta yürürken insanların, herkesin kafası, gönlü cep telefonlarında. Bazen koruna basıyorsunuz, ya kardeşimiz arabanın altına girecek. Yani ya kulağına bir kulakçık takmış, cep telefonundan bir müzik dinliyor. Veya birine mesaj yazıp aynı zamanda yürüyor. Hatta hani burası yer değil ama onu da söyleyeyim. Bazen haber okuyorum, çok çok da üzülüyorum. İşte selfie yaparken uçurumdan düşen, yola yatmış selfie yapacağım diye araba ezmiş.
Hadi bakalım.
Allah'ım ya Rabbim bizi bu tür malayani işlerden de muhafaza buyursun. Yani bu teknolojinin bağımlılığından da bizi kurtarsın yani.
Amin hocam. Ey oğul, yarın insana faydası olacak olan bu şeriatın sahibi Efendimiz'e tabi olmaktır.
Ya Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Esasında en çok faydası olacak olan tek şey budur. Herhalde Cüneyd-i Bağdat Hazretleri'nin öyle bir sözü var. Ahirette diyor bize tek faydası olan şeyler o gece kıldığımız rekatçıklardı. Şimdi işte modern teknoloji, saatlerce cep telefonunun başında, internetin başında mesajlaşıyoruz. Hadi kuşluk namazı kılalım, hadi evvabin kılalım, ona vaktimiz kalmıyor. Hatta akşam geç yatılırsa gece de kalkılmıyor, teheccüde de vakit kalmıyor.
Evet.
O yüzden bize yani bütün bu şey önemli, güzeldi bunlar yani sosyalleşmek, ama esas faydasını göreceğimiz şeyler Allah'a ayırdığımız vakit, ibadetler ve Peygamber Efendimiz'in sünnetine gösterdiğimiz saygı ve efendim ittiba.
Evet.
Ne kadar ittiba ediyorsak o kadar Allah Resulü'nü sevmiş sayılıyoruz. Estağfirullah. İn kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni diyor. Yüce Rabbimiz peygamberini savunuyor. Eğer beni sevdiğinizi iddia ediyorsanız, beni seviyorsanız,
evet,
bana sevginizin ölçüsü peygambere uymakta yatar diyor. Peygamberime uyun o zaman diyor. Bu sebeple İmam Rabbani bu konuya çok hassas, ama bugün nefsimiz isyan ediyor değil mi? Yani
evet.
Nefis istemiyor. Nefis daha farklı mecralara akmak istiyor. Halbuki Peygamber Efendimiz'in sünneti ortada. Hatta diyor ki Mevlana Hazretleri çok güzeldir. Sakın diyor falanca peygamberin ashabı olamadım, yaşayamadım. Filanca veli zamanında olsaydım onun müridi olamadım diye üzülme diyor. Eğer ona uyuyorsan diyor, peygamberimizin hadisleri aramızda. Allah dostlarının sözleri, tavsiyeleri efendim kulaklarımızda. Onlara uyuyorsan diyor, ha ashabı olmuşsun ha olmamışsın ne fark eder? Diyelim ki Allah göstermesin, Peygamber Efendimiz zamanında olsaydık da ya peygamberimizin sözlerine uymasaydık.
Allah'ım hafız, Allah
korusun. Ya Geylani zamanında yaşasaydık da onun komşusu da olabilirdik. Ama gafil de olabilirdik.
Evet.
Ondan habersiz de yaşayabilirdik.
Bugün günümüzde birçok Allah dostuna komşu olan insanlar, yanı başındaki insanın Allah dostu olduğunu farkında mı acaba?
Yani
farkında
çoğu zaman olmayabiliyorlar. Çünkü hatta bazen de belki kızıyorlar. Ya bu eve çok gelen çıkan
evet,
var ya.
Evet.
Nereden geliyor bu kadar insan? Keyfimizi kaçırıyorlar diye düşünenler de olabilir. Çünkü Allah dostlarının ziyaretçisi eksik olmuyor elhamdülillah.
Evet.
Bu sebeple hani bu konuda da hassas olmak lazım. Sünnete uyuyorsan sahabe gibi oluyorsun. Bir falanca Allah dostunu seviyorsan, efendim eserlerini okuyup istifade ediyorsan sanki onun da refiki ve dostu gibi olmuş oluyorsun.
Hatta bazı Allah dostlarının Hocam.
Buyurun.
Hanımları bile Allah dostu olduğunu
fark etmeye biliyor.
Fark etmiyor ve kabul etmiyor. Hani birçok insan gelip ziyaret ediyor, duasını alıp gidiyor. Gittikten sonra bunlar sende ne buluyorlar ki?
Hatta bana bir peygamberler.
Bana bir faydan olmuyor. Bunlar ne faydan olacak
hatta,
tarzı.
Peygamberlerin hanımları da var değil mi? Lütfen
aleyhisselam.
Ya. Şimdi tabii bu çok zor bir imtihandır da.
Nasip meselesi hocam.
Nasip meselesidir ama şunu da söyleyeyim. Genelde Allah dostlarını, akrabaları, efendim hanım eşi sever. Ama nadiren onlara tabi artık.
Onun imtihanı oluyor artık.
Hikmetin. Bu hani çok güzel bir hikaye var. Biraz hanım kardeşlere buradan bir latife olsun, taş gelsin biraz. Mevlana Hazretleri Mesnevisinde anlatıyor. Ebu Hasan Harikani Hazretleri Nakşi Silsilesi'nde de büyük Allah dostu.
Evet.
Bir gün bir müridi geliyor uzaklardan, çalıyor kapıyı. Üst kattan hacı anne diyor ki, buyur evladım, hoş geldin. Niye geldin? Hı. Hacı anne diyor, burası şeyhimin evi. Ben diyor Şeyh Harikani Hazretleri'ni ziyarete geldim. Oğlum nereden geldin diyor. Onu üstüne başına bakıyor. Demek ki perişan olmuş adamcağız. İran'dan geldim, uzak bir yerden geldim deyince, oğlum sen deli misin diyor ya. Benim adam diyor, aylakçı bir herif. Ya. Sabah çıkar dağlara gider, akşam işte bazen odun getirir, bazen eli boş döner. Hacı anne diyor, bu ne biçim söz? Benim büyük Allah dostu diyor, şeyhime sen nasıl böyle söylersin? Üzülüyor mürit. Hadi diyor, şu karşı dağa doğru git, git belki diyor, görürsün. Teselli etmek için herhalde Hacı anne. Tabii mürit çıkıyor karşı dağlara doğru, hakikaten üstadı Harikani Hazretleri.
Evet.
Bir aslana odunları efendim sarmış. Başka bir aslanın sırtına binmiş. Elinde de bir tane yılan kırbaç diye aslanı sevk ediyor. Demiş şeyhim, anladım ki demiş büyük insansın da bu evdeki hacı annenin durumu ne olacak yani? Hani aslanlar bile sana boyun eğiyor. Bu evdeki hacı annenin niye böyle konuşuyor gibisinden üzüntülerini dile getirince demiş ki, evlat demiş, biz o hanıma sabretmesek bu aslanlar bize sabretmezdi.
Değil mi?
Tabii evlilik hayatında da harama şüpheliye kaçmamak şartıyla şahsi konularda sabredeceğiz Numan Bey.
Evet.
Sabah kalktık, kahvaltı olmayabilir, siz hazırlarsınız. Akşam eve gittik, yemek de olmayabilir. Siz de salta yapabilirsiniz. Yani bunları büyütmemek lazım. Ama evet, tabii dini ahkama o konuda hassas olmak lazım.
Hocam aslında dinimiz, hassasiyetlerimiz, Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri, tasavvuf yolunun esasları. Aslında bugün işte psikolojide, kişisel gelişimde bakıyorsunuz iki tane eş yani birbiriyle kavga etmişler. Sebep işte ufacık tefecik şeylerden dolayı kavga etmişler. Ya işte bana pantolonumu ütülemedi, gömleğimi ütülemedi, ben senin hizmetçi miyim falan filan diye böyle ya
bazen
kavga
erkekler
etmiş.
Ufak şeyi problem ediyor. Bazen onlar da yani hiçbir iş yapmayalım gibi anlayış olabiliyor. Evet. İkisi de aşırı.
Ama bakın hocam, bu yoldan yürüyen insanların hassasiyetine bakın. Yani diyelim ki olmadı. Hayırlısı olsun. Bugüne ben yaparım oluyor.
Hocanın hikayesi var ya. Değil mi? Numan Bey. Hoca bunun bir gün heybesi kaybolmuş bir köyde. Heybemi demiş çabuk bulun. Yoksa ben yapacağımı bilirim.
Evet.
Korkmuş köylüler zorla araya darıya heybeyi bulmuşlar. Hocam demişler ya, hakikaten merak ettik. Heybe bulunmasa ne yapacaktın? Hiç demiş. Evdeki demiş eski bir kilim vardı. Onu ikiye bölüp ondan kendime bir efendim heybe yapacaktım. Tabii tasavvuf demek edep demek.
İncilik.
Aile hayatı çok önemli.
Evet.
Yani içinizde en hayırlınız diyor Peygamber Efendimiz. Ehline en faydalı, en hayırlı olandır diyor. Yani ailelerimize, eşimize hizmet edeceğiz.
Evet.
Sevgi, muhabbet olacak. Ayette geçiyor bunlar. Aranızda diyor sevgi ve merhamet.
Evet.
Eğer bir yerde sevgi ve merhamet yoksa eşler arasında sanki manen o evlilik bayağı bir bitmiş gibi gözüküyor. O yüzden çiftler, eşler, karı koca daha doğrusu, o sevgi ve merhameti her zaman artırmanın yoluna bakacaklar diyelim. Böyle bir tavsiyede bulunalım.
İnşallah hocam. Şimdi hocam tasavvuf dedik, incelik dedik, edep, zarafet dedik. Aslında
sünnete uymak
demiştik. Sünnete uymak dedik.
Ama sünnete uymak dediğim gibi işte çok Allah razı olsun güzel bir şeye, mecraya çektiğiniz konuyu Numan Bey. İşte aile hayatı, yani Peygamber Efendimizin bakıyorsunuz ki en mutlu aile yuvası Peygamber Efendimizin.
Evet.
Peki çok mu zenginlerdi? Hani şimdi sana aklına şöyle gelebilir.
Maddi olarak.
Yok. Aylarca ocak tutmaz. Peygamber Efendimiz'e ganimetler gelir. Yani o gün, o gece Medine'nin en zengini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dağıtır. Evine az bir şey bırakır. Onlara da ihtiyaç sahibi birisi gelir. Onlar da evlerine çoktur bu. Hadislerde geçer. Evlerine haber gönderir. Yani o ailelerine. İşte evde yiyecek bir şey var mı? Bütün hanımlarına sorulur. Hiçbirine yiyecek bir şey yok.
Evet.
Ondan sonra sahabelere der ki içinizden mesela hani şu fakiri doyuracak kimse var mı diye. Bu sefer sahabelere. Buna rağmen saygı, sevgi, muhabbet, karşılıklı efendim her şey, en güzel ilişkiler peygamberimizin aile hayatında. O yüzden bir kardeşimiz, yani tabii istisnai durumlar hariç, eşlerimizi hoş tutmak, onlarla iyi geçinmek, ufak tefek onların fişine katlanmak durumundayız. Bu iki taraf için de geçerli. Hı hı. Zaten böyle yapıldığı zaman çok büyük bir bereket oluyor. Allah sabreden tarafa büyük bir ecir ve mükafat veriyor. Hı hı. İşte sünnet dediğimiz şey bu. Yoksa sünnet hayali bir şey değil ki. Çocuklarımıza vakit ayırmak. Peygamber Efendimiz çocuklara şaka yapardı. Hatta bir keresinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklar esir aldılar. Hı hı. Diller seni esir aldık ya Resulallah, bırakmıyoruz. Evet. Orada Bilal radıyallahu anh, Bilal Habeşi, peygamberimizin hazinedarı kendisi. Hı hı. Çabuk dedi Bilal, git bir şeyler getir, beni kurtar. Şimdi ya şu samimiyete bakıyorsunuz, ne kadar harika bir şey ya.
Evet.
Yani Medine çocukları peygamberimizle oynayacak kadar onlarını peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine yakın görüyorlar. Hı hı. Peygamberimize kardeşim ben meşgul adamım ya, bırakın beni, ne oyunu demiyor. Hı hı. Esir oldum diyor, madem ki esir oldum beni kurtar. Bilal Efendimiz koşuyor, ceviz getiriyor. Her çocuğa bir ceviz ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özgürlüğüne kavuşuyor.
Evet.
Sonra diyor ki Allah rahmet eylesin diyor. Kardeşim Yusuf diyor çok daha basit bir değere satılmıştı. Ya. Tabii peygamberler de bütün hepsi kardeş olduğu için evet. Onların hatıralarıyla yaşıyor. Yani kardeşim Yusuf da diyor böyle çok ucuza. Halbuki Peygamber Efendimiz bir cevize değişilir mi?
Yani.
Şimdi ya bu sünnet işte ya. Hı-hı. Şimdi bir aile reisi evlatlarıyla böyle hiç arası yoksa, eşiyle arası bozuksa, eşine karşı nezaketsizse sünnete uymuyor demektir.
Evet.
Hakeza bir hanım eşini efendim sabah işe uğurlamıyorsa, güler bir yüzle, akşam geldiğinde güler bir yüzle onu karşılamıyorsa, hı-hı, yani onu sıradan bir insan, hatta üzülerek söyleyeyim, bazı eşler birbirlerine sokaktaki sıradan bir insana gösterdikleri iltifatı ve saygıyı bile göstermiyorlar.
Hatta tam tersi, ilk defa tanıştığınız bir insana ne kadar dikkat ediyorsunuz, yani, kibar davranıyorsunuz. Sizin hayat ortağınıza, hayatınızı yani, beraber evet, yaşadığınız insana karşı evet, en kaba şekilde
hatta başkalarının yanında bunu
evet, yapıyor. Evet,
bunlar tabii ailelerin bitmesine sebep oluyor. Tek sebebi var.
Evet.
Bütün bu geçimsizliklerin, olumsuzlukların, hı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği hidayete, sünnete, Kur'an'a uymamak. Ona uyuversek var ya, zaten hayatımız cennet olur.
Evet.
Ama işte nefisler izin vermiyor. Gurur, kibir. Vay ben böyle adamım ki işte bana gelen yemekte ya, tuzu olacak, şeker olacak. En ufak bir şey istemem. Tolerans göstermem. Bazı hanımlar da zamanın sultanı ve prensesi gibi yaşamak. Efendim öksürünce şu olsun, tiksirince bu gelsin. Hı-hı. Ya bu dünyaya biz tatil yapmaya gelmedik. Esas tatil inşallah cennette olacak.
İnşallah.
Bu dünyaya çalışmaya, terlemeye, hizmet etmeye geldik. Bu sebeple yani buradan acizane tavsiyemiz önce kendi nefsimize Numan Bey kardeşim. Evet. Sonra bütün dinleyici kardeşlerimize peygamberimizin sünnetini lütfen ihtiyaç duyduğumuz her sahada öğrenelim.
Evet.
Evleniyorsak acaba hanımın vazifeleri nelerdir sünnete göre? Efendim dükkan açıyorsak ticaretin kuralları, sünnetleri nelerdir, nafileleri nelerdir? Bunları öğrenelim inşallah ki uymuş olalım.
Evet. Hocam psikolojide aktif pozitif ve aktif negatif diye bir olgu var. Şimdi
bu da neymiş Numan Bey?
Şöyle bir şey, yani aslında tasavvuf hocam öyle bir şey ki yani psikolojiye gerek bırakmıyor da.
Tabii.
Yani şimdi siz anlatınca benim aklıma geldi. Ya bu tam buna, şimdi diyelim ki evde eşinizle tartışıyorsunuz ve eşinizin tartışacağını hissettiniz. Yani bir tartışma geleceğini hissettiniz. O anda siz de aktif negatif olursanız, yani o aktif negatif durumunda hani size olumsuz bir şey sergileyecek.
Aktif olarak size
negatif bir şey yükleyecek.
Sizi taciz ediyor
evet,
diliyle.
Siz de aktif negatif olursanız hocam arada tartışma çıkıyor.
Hmm,
ama
orada
siz eğer aktif negatif ve aktif pozitif durumuyla müdahale ederseniz o zaman tartışma falan çıkmıyor.
İsterse karşı aktif olsun. Ayet var ya yani sana düşman olana bile iyilikle muamele edersen
evet,
o düşman bile sana dost olur. Habim ya, yakın bir dost olur. Evet. Nerede kaldı ki zaten eşler düşman evet, değil birbirine. Evet. Bu Allah'ın ahkamı böyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman, hatta Ömer Efendimiz'e bir gün bir sahabe hanımını şikayet etmek için gelmiş.
Yani.
Hanım bana hani bazen işte sert davranıyor falan diye. Dışarıdan duyuyormuş. Ömer Efendimiz'in eşi Ömer Efendimiz'i fırçalıyor veya ona işte kızıyor. Onu duyunca
vazgeçiyor.
Derdini aşmadan geri gitmiş.
Ya.
Tabii bu çift taraflı yani. Bazen hanımlar alttan alacak.
Evet, evet, evet.
Bazen erkekler alttan alacak.
Evet, hocam.
Neticede bir ahirete giden yolda, bir gemide, eşimizle, ailemizle
aynen
beraberiz.
Öyle.
gemiyi efendim batırmamak, arabayı efendim çarpmamak lazım sağa sola.
Bir de hocam aktif işte o zaman tartışma çıkmıyor. Ama diyelim ki bir de pasif negatif, pasif pozitif var. Diyelim ki karşıdaki size aktif negatif davrandığında siz pasif pozitif davrandığınızda yine tartışma çıkıyor. Yani pasif pozitif de ses çıkarmamak, böyle durmak. Bu pasif pozitif. Yani siz bir olumsuz bir şey sergilemiyorsunuz ama bir de duruyorsunuz. O daha çok beter oluyormuş. Yani aslında
cevap vermek mi lazımmış?
Yani aktif pozitifle müdahale etmek gerekiyor ve cevap vermek gerekiyor. Yani, bazen, yani hayatımızı hep aktif pozitif şekilde müdahaleye yönlendirmemiz gerekiyor.
Zaten tasavvuf böyle. Derler ki bir sufinin ayağına bassa birisi. Sufi der ki ona ya kusura kalma herhalde ayağınızın altına bastım.
İşte aktif pozitif.
Yani bak şimdi ayağını, ayağına basılmış.
Evet.
Ona bir şey söylemiyor. Hatta bir de özür diliyor.
Evet.
Herhalde ayağınızın altına bastım. Ayağın altına basılmaz normalde de.
Evet.
Hani orada bir şey öğretmek istiyor sufiler.
Evet.
Dövene efendim elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Sen sufi olamazsın, sen hakkı bulamazsın. Evet. Nefis diyor ki sana bir söyleyene on söyle. Sana bir ufak vurana sen efendim...
İşte aktif negatif oluyor.
İşte onu yok et. Nefsimizin şeysi böyle. Ölçüsüz, hadsiz. Halbuki tasavvuf affetmeyi, tolerans göstermeyi, sevmeyi, bağışlamayı, hani bu da geçer yahu, hoş gör yahu. Yani bir kavga edersiniz, bu kavga ebediyen ederken zannedersiniz ki artık bu kavga hiç sona ermez. Yok, bir gün sonra gülersiniz. Ya der, dün ben bir arkadaşımla, bir eşimle kavga etmişim ama o kadar komik bir sebepmiş ki. Başımıza geliyor değil mi böyle şeyler?
Evet, evet.
Aradan 3 gün geçiyor. Allah Allah ya buradan kavga çıkmaması lazım ama. Demek ki ben ters bir zamanıma denk gelmiş deyip kendi kendinizi kınıyorsunuz.
Onun nedeni de aktif dinlememek hocam. Eğer Allah korusun biz insanları, yani yine işte psikolojide aktif dinleme deniyor. Mesela insanların her şeyini aktif şekilde dinlesek kavga çıkar hocam. Bazen insanlarla bağıra çağıra kavga eden iki insan, siz dışarıdan dinlediğiniz zaman ya diyorsunuz bu kelimeyi duyduktan sonra bunlar nasıl barışacak? 2 gün sonra diyorlar ki barıştık diyorlar.
Evet.
Sebep ya adam sana 2 gün önce bunlar dedi.
Dinlememiş,
öyle dedim
demek
ya dinlemiyor. Yani
eyvallah.
Kendisi söylemek istiyor.
Yani işte iletişim kopukluğu var bunun içinde. Hepsi ama tasavvufu iyi yaşadığımız zaman Allah'ın izniyle. Hiç kişisel gelişim, psikoloji okumadan
değil
da
hocam? Allah-u huzurlu Teala olur, mutlu olur zaten.
İlham ediyor gönlünüze.
Ya.
Bakıyorsunuz ki bu kitapları okuyanlar mutsuz olurken, geçimsiz olurken hiç bunları okumamış.
Evet.
Yanından bile geçmemiş ama bakıyorsunuz mükemmel bir aile hayatı var.
Evet.
Mükemmel bir dostluğu var.
Evet.
Bu da kalbin nurlanmasıyla alakalı. Eğer zikirle bir kalp nurlanmışsa o kalbin azalara ve hareketlerimize müthiş bir tesiri oluyor.
Evet.
O da etrafımızdaki insanlara huzur veriyor. Hatta diyorlar ki nefsi mutmainne seviyesine gelen insanlar etrafındakilere huzur dağıtır.
Evet.
Onunla beraber olmaktan zevk alırsınız. Bazen tam tersi de olur. Adam çok maneviyatlı gözükür ama içi boştur mesela.
Hı hı.
O da size sıkıntı verir. Ruh aleminizi efendim örseler.
Evet.
Bu sebeple sünnete uyduğumuz anda Allah'ın izniyle garanti yani hiçbir şeyimiz yok. Başka eğitim almaya da gerek yok. Yeter ki o yaşadığımız olayla alakalı sünnet-i seniyeyi bilelim. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Yani.
Mesela kızdınız birine çok.
Kızdınız.
Ayaktaysan önce abdest al.
Abdest al.
Çünkü kızınca ateşimiz, hani kan beyni sıçrıyor derler ya.
Evet.
Önce bir o gadabı abdest ile söndür. Manen.
Evet.
Bir Allah'ı hatırla. Ayaktasın. Otur diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü ayaktaki birden vurabiliriz.
Evet.
Yani tekme atabiliriz yani değil mi? Oturduğu zaman yapabilir misin? Çok zor.
Evet.
Oturunca belki yine yumruk atabilirsin ama mesela %50 alt tarafın yani ayaklarınla bir kimseye zarar veremezsin.
Evet.
Hala gadabın geçmedi. Bu sefer yat. Artık yatınca kimseye zarar veremeyiz. Ne kadar sünnet seniye ne kadar güzel.
Ama günümüz hocam iletişim şeyleri tam ters işte. Size tokat atana siz de tokat atın.
Maalesef,
karşılık verin diyor.
Maalesef bunlar yani ateşe daha çok odun atmaktan hiçbir
ileri gitmiyor
farkı yok.
Evet. Ve bütün bunlar bir hassasiyet hocam aslında. Eğer biz bu işte üsluptan başladık. Aslında bu konuya nereden geldik? Üsluptan geldik. Üslup dediğimiz şey de bir hassasiyet, bir
üslup
incelik.
Üslup ve sünnet-i seniye
uymak. Sünnet-i seniye uymak bir incelik. Ama bu inceliğe uymadıktan sonra iyice kabalaşıyorsunuz. Yani inceliği ya giderek kabalaşıyorsunuz ve bir süre sonra kalbiniz biraz önce dediniz ya kalbiniz hani bir huzur hali oluyor sizde veya huzursuzluk. Yani ince bir kalpte aslında o duygular hissediyorsunuz. Diyelim ki bir süre kalınlaşınca
Allah,
artık onu da hissetmiyorsunuz.
Ya, kalpte Allah nuru yanıyorsa
evet.
O kalp rakik, selim bir kalp.
Evet.
Selim bir kalp de her değişik ortamlarda nasıl davranması gerektiğini biiznillahü teala meleklerin ilhamı diyelim biz buna.
Evet.
Çünkü artık kalp meleklere açılmış, inceldiği için
evet.
Şeytanın nefsin sesine değil... Kalbe kulak, ruha ve meleklere kulak verdiği için
evet.
Bakıyorsunuz hiç ilginç bir yerde yani Sami Efendi demişler ki bir gün hasta, evinde istirahatte. Efendim demişler, uzaklarda insanlar geldi. Herhalde evi de üst katta. Hasta olduğu için aşağıda inilmez.
Evet.
Üst kattan bir balkondan aşağı bakıverseniz, sizi görseler balkondan. Hı-hı. Demiş ki ben hiçbir zaman ihvana üstten bakmadım demiş. Ne kadar ilginç bir. Yani biz olsak hani ne olacak, camdan bakalım. Alttaki ihvan bizi görsün.
Evet, evet.
Yoo. Hiçbir zaman üstten bakmadım. Birkaç manası var. Yani tepeden bakmadım.
Kibirlenmedim, gururlanmadım.
Ama fiziken de üstten bakmak çok hoş değil. Zar da olsa, zor da olsa
inmiş aşağı,
inip aşağıya. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukların göz hizasına eğilirmiş.
O da iletişim modeli işte.
Ne kadar çok, bunu, ya bunların hepsi bir şey. Aslında Peygamberimizin her bir hadis-i şerifini alsak,
değil mi hocam?
Oradan bir cilt kitap yazarız.
Yazarız.
İnan bazen 10 ciltte kitap yazılır.
Hocam,
bir hadis-i şerif.
Buna nasıl şimdi ben iyice kane oldum biliyor musunuz? Şununla. Şimdi Peygamber Efendimizin burada hadis-i şeriflerine de bazen değiniyoruz ama Peygamber Efendimiz'e tabi olan bir insanın mektubunu okuyoruz. İmam Rabbani'nin mektubunu okuyoruz. O mektubun her kelimesinde bir şeyler çıkıyor ve saatlerimizi alıyor.
Acaba hadis-i şerifler nasıl olur?
Acaba hadis-i şerifleri Peygamber Efendimiz'i tam olarak anlayabilsek hocam, ciltler doğrusu kitap yazmamak
zaten
mümkün değil.
Zaten batılı bir hanımefendi Mevlana Hazretleri'nin mesnevisini okuyor. Bir dinin diyor velisi böyleyse acaba peygamberi nasıldır deyip iman ediyor. Şimdi Allah dostları böyleyse eğer, etrafımızda gördüğümüz, yakın zamanda Hakk'a tevdi ettiğimiz Allah dostlarının bir kısmını tanıyoruz. Eserlerini okuduğumuz Allah dostları var. Bunlar bu kadar muazzamsa acaba bunların esas büyük mürşidimiz, evet, Peygamber Efendimiz'in hayatı nasıldır? Tabii hayal bile edemiyoruz.
Edemiyoruz hocam.
Kemalatı.
İşte o hassasiyetler gidiyor hocam.
Eyvallah.
Peki hocam şöyle bir şuna benzetebilir miyiz? Yani insanlardaki bu kalp aydınlığı, yani Peygamber Efendimiz'den duyduklarımız, Cenab-ı Allah'ın ayet-i kerimeleri aslında bizim kalbimizdeki, dediniz ya, kalbi nurlanıyor dediniz. Düşünün ki bir odada son derece çok fazla böyle aydınlık ışıklar var. Siz o odadaki bütün köşede, kıyıda ne varsa her şeyi görüyorsunuz. Cenab-ı Allah'ın nuru, Peygamber Efendimiz'in hadislerin falan nuru var değil mi?
Firaset
ama
dediğimiz,
olay bu
dışarı,
herhalde. Bu
dışarıda
gözle
yansıyoruz. Tabii.
Ama eğer o ışık azaldıkça artık yavaş yavaş köşeleri görmemeye başlıyorsunuz.
Hatta kendiniz de görmüyorsunuz.
Bir süre sonra hiç ışık
tabii,
kalmayınca hocam
tabii.
Gözünüzün önünü bile göremez
doğru
oluyorsunuz.
Yani zikirle kalp aydınlandıkça hem kendinizi güzel görüyorsunuz.
İnceleşiyorsunuz, ayrıntıları görüyorsunuz.
Kelam-ı kibarları var. Kendini bilen Rabbini bilir. Kendimizi gördükçe Rabbimizi daha iyi tanıyoruz. Evet. Artı etrafımızı daha güzel görüyoruz. Çocuklarımızı, eşimizi, komşularımızı. Öyle insan var ki kalbi karanlık, bir kendini görüyor. O kadar bencil.
Ne kadar bencil.
Bir kısmı var ki bir kendini bir ailesini görüyor mesela. O da bencil ama biraz daha az bencil.
Evet.
Bir de öyle insan var ki kendini de görmüyor. Herkesi görmüyor. Bütün ümmeti görüyor. Ya. O yüzden bu bencillik tasavvufta en büyük ego, sentrik hayat tarzı, nefsaniyet dediğimiz, yani nefsi ben ortaya koymak. Şimdi Musa Efendi Hazretleri'nin eserlerine bakıyoruz. İnanın bugün bir yerde okundu. Falanca yere işte Ravza-i Mutahhari'ye gidilip gelindi diyor. Gittim geldim demiyor. Şu iş şöyle yapıldı diyor. Hiçbir zaman hani ben yaptım, ben ettim, egoizm yok. İşte egoist insanlar bazen çıkabiliyor toplumda. Bunlara karşı da tasavvuf önce kendi egoizmimize çok güzel tedbirler almış. E ne demek? Ben demek yasaklanmış neredeyse. Evet.
Evet. Doğru hocam. Hocam mesela tasavvufta şimdi bencilliğin dediğimiz olay aslında günümüzdeki psikolojinin şöyle bir çıkmazı var hocam. İnsandaki hastalığı teşhis edebiliyorsunuz ama çare olarak ya bir terapi veriyorsunuz ama o terapi tam karşılığı değil. Aslında genel bir ruh halini düzeltme terapisi. Ama bakın tasavvufta o kadar incelik var ki. Mesela egoistseniz onun ayrı bir tedavisi var. Mesela yalancıysanız ayrı bir tedavisi var. Hırsızlık yapıyorsanız ayrı bir tedavisi var. Cimriyseniz ayrı bir tedavisi var. Böyle nokta atışı tedaviler var.
Hem böyle
hocam
nokta atışı var hem de zikrin, tefekkürün,
zikir var değil mi
tezekkürün,
hocam? Bir var yani.
Tefekkürü mevtin getirdiği her derde çare olan terapiler de var. Terapi demeyelim bunu ama
terapiden
şöyle yani
daha
siz
öte
her sabah
aslında,
kalkıyorsunuz kendinizi mezara koyuyorsunuz. Şimdi her sabah kendisini mezara koyup Allah'ın huzurunda sevaplarının, efendim günahlarının hesabını veren bir insan, bunu tefekkür eden bir insan artık yalan söyleyemiyor.
Ya.
Artık faizli alışveriş yapamıyor. Eşine efendim şiddet uygulayamıyor. Çünkü bunun hesabını veriyorsunuz her sabah.
Evet, değil mi?
Ama kim mesela günaha çok dalıyor? Bırak her sabahı, ayda yılda böyle bir kere ya ben bugün ne yaptım, iyi mi yaptım, kötü mü yaptım diye nefis muhasebesi yapmayan insanlar, Allah beni görmüyor nasılsa, istediğimi yaparım. Sağlığım yerinde, param var. engel ne?
Hadi bakalım.
Ama şimdi her sabah tefekkür yapan, hatta ve hüve ma'akum eynemen küntüm ayetini murakabe ederek Allah
insan,
hep benimle beraber diyen bir insan, bırakın Ahmet'i, Mehmet'i dövmeyi, vurmayı, onları kandırmayı, ayaklarını uzatıp da yatamıyor. Geçenlerde Ahmet Gümüşhane Hazretleri'nin hayat hikayesini okuyordum. Doktor gelmiş, ayaklar hep böyle kıvırık. Ya ayaklarını uzatarak karnına bakacak bir hastalık için. Doktor bey ayaklarını uzatıyor, Allah dostu hemen ayaklarını geri çekiyor. Efendim diyor, böyle olmaz. Yani uzat da bir tedavi edeyim, bir muayene edeyim. Yok evlat diyor, biz Allah'ın huzurunda ayaklarımızı uzatamayız diyor. Hastayken bile bu edebe riayet ediyorlar. Sami Efendi Hazretleri'nin işte gözleri bir ara katarak şey oluyor. Yani kimse anlamıyor gözlerindeki o arızayı. Tabi Musa Efendi Hazretleri onu, doktorunu buluyor, ediyor, ayarlıyor. Tedavisini ettiriyor ama yani Allah dostlarının çok müthiş bir edep var. Allah benim her halimi biliyor, görüyor diyor. Ona göre şikayet yok. Dırdırlanmak yok. Bizim gibi böyle oflamak, puflamak, sağa sola kızgın sözler söylemek onların hayatında yok. Bu yüzden hakikaten sünnete uysak her şey bitecek.
Tabi olsak, peygambere tabi olsak, yani aslında bir ne yaptığını, insan sevdiğinin aslında hocam bir anlamda uymuyorsak, yani bilmiyorum belki çok
az daha seviyoruz.
Olumsuz değil de az seviyoruz yani.
Sevgimizin yani farkında değiliz.
Çünkü seven taklit eder hocam. En azından göstermek de olsa taklit eder.
Kesinlikle.
Biz de Peygamber Efendimiz'i seviyorsak veya sevdiğimizi ifade ediyorsak, muhabbetimizi her halükarda ona söylüyorsak, aslında onun yapmış olduğu her şeyi yapabilmemiz lazım. Hatta Allah dostlarından Peygamberimiz karpuz yemiş mi diyebilmediği için.
Ahmet bin Hanbel radıyallahu anh için söylerler. Yani böyle bir rivayet gelmedi diye, hani nasıl yerdi? Çekirdeğini çıkarıda mı yerdi, çıkarmadan mı yerdi? Kabuğunu nasıl soyardı? Ben de yemeyeyim o zaman diyor. Hani sünnete uygun yaşamak istiyorum. Olur ya, yani belki o yemiştir. Bana o rivayet gelmediği için ben onun yediği gibi yiyemem. Korkusuyla bunu yapmadığı rivayet ediliyor. Tabii bu şahsi bir mesele ama güzel bir şey.
İncelik hocam.
İncelik, yani bir insan hayatta şu falanca şey yemese hiçbir eksiği olmaz.
Ne kadar uzaklaşmışız hocam? Şöyle bakmak gerekiyor belki de. Hani bize hep derler ya, işte peygamberimiz bugün gelse ne yapardınız? Ya da diyelim ki bir hata falan yapacağınız zaman veya bir olumsuz tutum sergileyeceğiniz zaman, hani Cenab-ı Allah zaten belki artık yapamıyoruz ama peygamberimizi düşünün. Peygamberimiz yanınızda olsa o hata yapar mısınız diye. Aslında biz onun daha ilerisini yapmamız lazım. Bir durumla karşılaştığımızda acaba peygamberimiz bu durumda ne yapardı diye düşünmemiz lazım değil mi hocam?
Beni bu halde görse acaba bu halimi beğenir miydi? İşte zaten tasavvufta önce şey efendinin rabıtası yapılıyor ki, hani bizde bir söz var, Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Önce kullardan utanarak işe başlıyoruz esas, ama Allah korkusu. Yani kullardan utandığımız için değil de, ama kullar olmadan da nasıl davranacağımızı, nerede utanacağımızı, nerede utanmayacağımızı bilmediğimiz için bir boşluk oluşuyor. İşte tasavvuf bunu dolduruyor muhterem dinleyicilerimiz.
Hocam mektubumuzun başlangıcında kaldık. İnşallah bir sonraki programda mektubumuzun geri kalan kısmını tamamlarız. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Hacegan'la Mektuplar programının daha sonuna geldik. Program sunucunuz ben Numan Nurullah Aras ve kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin. Hepinize hayırlı bir gün diliyoruz. Bir sonraki programda buluşmayı umut ediyoruz. O ana dek hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.